Ayrım 12.
Burada irreal varlığın arka yapının herkes için geçen apaçık bir varlık olmadığını görüyoruz. Bu irreal yapı zorunlu olarak bir ön yapı tarafından taşınır. Onun real bir ön yapı tarafından taşınması sürecinde karakteristik bir olay meydana gelir. Şöyle ki arka yapı irreal varlık alanı real varlık alanında görünüşe ulaşır. Buradan şu çıkar ki arka yapı ön yapıda görünen bir varlıktır. İrreal varlığı biz real varlık içinde görünüşe ulaşmasıyla real varlıktaki görünüşü içinde kavrarız. Bunun dışında irreal varlığı algılayamayız. Arka yapı, irreal varlık, ön yapıda görünüşe ulaşır ve bu görünüş içinde onu biz kavrarız. Şimdi bu görünüş içinde kavradığımız irreal varlık nasıl bir varlıktır? Bu, real dışı bir anlam ve tin varlığıdır. Örneğin bir şiirdeki duygular, düşünceler ve bunun gibi irreal bir varlık alanına girer. Bu irrealite alanına idealite varlığı denir. Ama o zaman burada karşımıza belli bir güçlük çıkmış olur. İrreal olan bir ideal varlık olarak kavranınca buradan iki varlık dünyasını birbirine karıştırmak gibi bir durum ortaya çıkmaz mı? Şüphesiz çıkar. Çünkü ideal varlık hiçbir yolda birisi için var değildir, tersine kendi başına vardır. O, canlı tinsel varlığın karşı etkinliğine de dayanmaz. Onun hem zaman dışı oluşunun hem de her çeşitten real yapılardan bağımsız oluşunun nedeni burada bulunur. Kendi başına var olan bir şeyin özelliği ise şudur. Böyle bir süje için bilinmiş olmanın yani onun bir obje olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Aynı eser sayfa 393. Buna göre de bir bakıma ideal varlık real varlığa benziyor. O da real varlık gibi kendi başına vardır ve kavrayıcı süreden tamamen bağımsızdır. Örneğin burada matematiğin objelerini düşünelim. Onlar ideal bir sfer teşkil ederler. 10 sayısını bilelim veya bilmeyelim. Onun varlığı bakımından bunun hiçbir önemi yoktur. Üçgen ile ilgili teoremler ve bunun gibi de aynı şekilde. İdeal varlıklar şu halde bir mutlak varlık alanı oluştururlar. Tıpkı Platon'un kozmos neotesi gibi. Ama irreal varlık bir idealite varlığı olarak anlaşılınca buradan bir kavram karıştırması meydana gelmez mi? İrealite alanı böyle bir mutlak varlık siferi teşkil eder mi? Şüphesiz etmez. Bir şiirin anlamı nasıl olur da bir mutlak varlık karakterine sahip olabilir? Bir tabloda bulduğumuz irreal bir mekan ve irreal bir ışık yine nasıl olur da böyle mutlak bir sfere girebilir? Kuşkusuz böyle bir şey düşünülemez. Bunun için Nikolai Hartmann irrealiteyi karşılamak üzere yeni bir kavram geliştirir. Bu kavram görünen idealite kavramıdır. Görünen idealite artık mutlak bir idealite değildir. Görünen idealite duyusal bir varlıkta yani bir real varlıkta göründüğü için onda kavranan bir idealitedir. Bunun içindir ki görünen idealite artık idealite gibi kendi başına var olan bir varlık değil, tersine bir süje, bir ben için var olan bir varlıktır. İşte estetik objenin, sanat yapıtının varlığı real bir ön yapı ile görünen bir idealite olan bir arka yapıdan oluşur ve ancak görünen idealite aracılığıyla estetik obje ortaya çıkar, real dünyadan kurtulur ve ideal bir dünyaya yükselir. N. Hartmann, Einführung in die Philosophie, sayfa 200. Buna göre sanat yapıtı, estetik obje, görünen bir idealite, görünen bir arka yapı ile bir veri olan reel ön yapı arasındaki ilgi içinde ortaya çıkar. Ön yapı, maddi ve duyusal olan yapı realdir, görünen arka yapı, tinsel içerik irrealdir. Ön yapı, bütün formuyla kendi başına vardır, öbürü ise yalnız alıcı, kavrayıcı bir tinsel varlık içinde vardır. N. Hartmann, Aesthetic, sayfa 89. Bununla Nikolai Hartmann ontolojik yönden tam bir dualizme ulaşıyor. Ve bu dualizm onun bütün sanat ontolojisine bir baştan bir başa egemen oluyor. Bu dualizm onun bütün sanat ontolojisini tümüyle belirliyor ve yine bu dualizm içinde sanat yapıtı asıl varlığını elde ediyor. Duyulur olarak verilmiş ön yapıda realite, arka yapıda görünüş, orada kendi başına var olma, burada bizim için var olma. N. Hartmann, aynı eser sayfa 37. Estetik objenin özünü oluşturur. Ne var ki bu dualitenin ikinci kutbu, yani görünen dualite kutbu da kendi içinde yalın olandan derin olana doğru, yani derinlemesine tabakalaşır. Bu tabakalar arka yapının da çeşitliliği ve zenginliğini gösteren bir heterojen tabaka olduğunu ifade eder. Sanat yapıtı için bu şunu ifade eder ki bir yalın arka yapı tabakası görünmez de tersine art arda sıralanmış bir sürü tabaka görünür. Bu tabakaların hepsi irreeldir ve yalnız görünüş ilgisi içinde vardır. Buna göre de bakan bir süje için vardır. İçerik yönünden olduğu gibi yapı yönünden de açık olarak birbirlerinden ayrılırlar. Aynı eser sayfa 165. Tabakalar, arka yapı tabakaları ön yapıdan ne kadar uzaklaşırsa yapıt o derece zenginleşir. Burada iki temel akt karşılaşır. Birisi yaratma aktı, öbürü bakan süjenin, yapıtı seyreden süjenin algı aktı. Sanatçının yaratması, canlı tinsel varlığın reel yapıya konması, onun içine tabaka tabaka sokulması aktıdır. Yaratma, tinsel tabakadan reel tabakaya doğru iniş ile başlar. Yaratmanın ereği ve hedefi ön yapıdır, reel varlıktır. Buna karşılık sanat yapıtını seyredenin tavır ve aktı bunun tamamen karşı yönünde gelişir. Bu akt ilk olarak ön yapı ile reel duygusal varlıkla karşılaşır. Sonra bu tabakada görünüşe ulaşan irreel varlık tabakalarını önden arkaya doğru bir bir geçer. Bu irreel varlık tabakaları önden arkaya doğru gittikçe derinleşir. İrreel varlık tabakaları polifonik bir yapı karakteri gösterir derken kastedilen ve anlaşılması gerekli olan şey budur. Yani arka yapının heterojen ama eşdeğerli olmayan varlık tabakalarından meydana gelmiş bir yapı olması. Bu eşdeğerli olmayışın ontolojik olarak ne ifade ettiği ancak sanat yapıtının varlık tabakaları ele alındığında görülebilir. Burada sadece bu yapının eşdeğerde bir takım varlık tabakalarından meydana gelmediğini işaret etmek yeterlidir. 2. Marksist estetiğin estetik obje anlayışı. Estetik obje nedir gibi bir soruyu çözümlemeye götürecek çağdaş bazı ipuçlarını Marksist estetik görünüşte ve özellikle Marx'ın genellikle obje belirlemesinde bulabiliriz. Çünkü estetik obje dediğimiz varlık genel olarak obje dediğimiz varlığın bir parçasını oluşturur. Marx için var olanın objenin önemi onun doğal bir varlık olmasında değil, insan emeğinin ve insan etkinliğinin ona katılmasıyla var olanın insanlaştırılmış bir obje olmasıyla elde eder. Marx şöyle hareket ediyor. Obje nedir? Çeşitli türden objeler vardır. İlkin genellikle obje diye bir şey yoktur. Tersine üretim ile meydana getirilen belli tarzda tüketilmesi gereken belli bir obje vardır. Yalnız tüketim objesi değil, tüketim tarzı da üretim ile üretilir. Yalnız objektif olarak değil, aynı zamanda sübjektif olarak. Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, sayfa 246, Berlin 1958. Şimdi Marx'ın bu sözlerinden ilerlemeye çalışalım. Marx, objeyi bir temel kategori ile belirlemek istiyor, tüketim kategorisiyle. Tüketim objesi olmak, insan etkinliğinin ona yönelmesi anlamına gelir. İnsan eylem ve etkinliğinin bir var olana yönelmesi, ona katılması, Marx'ın anlayışına göre o var olanı insansal kılması demektir. Bundan ötürü, Marx, salt doğa objesi ile erekler koyan ve amaçlayan insan etkinliğinin ürünü olan obje arasında önemli bir ayrım yapar. Böyle bir etkinliğin objesi artık herhangi bir obje olma bir doğa varlığı olma durumundan kurtulur ve bir ürün insan etkinliğinin bir ürünü olur. Ürün olarak ürün salt doğal objeden ayrılır ve ancak tüketim içinde ürün olur. Aynı eser sayfa 245. İnsan etkinliğinin burada tüketim etkinliğinin objesi olması objeye bir toplumsallık ve tarihsellik niteliği kazandırır. Bunun için bir ürün olan obje toplumsal tarihsel bir objedir. Obje diyor Marx toplumsal bir varlık olarak insanla uğraşan her bilginin objesi olarak herhangi elle kavranabilir maddesel bir nesne olmayıp toplumsal bir ilgidir. ya da daha iyi söylenirse, maddesel bir nesne eğer o insan bütünselliğinin pratik bir ifadesi ise insanın özüne ait güçlerin objeleştirilmesi olur. Hans Koch, Marxismus und Ästhetik, sayfa 114, Berlin 1962. Bu bakımdan insan etkinliğinin objesi olan bir var olan hem bir objedir hem de bir üründür. Bu obje, bu ürün doğa varlığı içinde değil tersine toplumsallık ve tarihsellik boyutları içinde bir gerçeklik elde etmiş olur. Bütün bu söylediklerimizin estetik obje içinde geçerli olması gerekmez mi? Estetik obje ister bir doğa parçası isterse bir sanat yapıtı olsun insan etkinliğinin ürünü değil midir? Böyle bir ürün olarak da o toplumsal ve tarihsel bir varlık değil midir? Marx'ın şimdiye kadar söylediklerine göre bunun böyle olması gerekir. Tarihselleşen bir obje böyle bir obje olarak yalnız nesneleşen bir etkinlik olmayıp onun süje için bir obje olduğu düşüncesi estetik objenin diyalektik kavranışı için çok önemlidir. Aynı eser sayfa 153. Çünkü estetik obje yalnız ürün olması bakımından tarihsel toplumsal bir obje değildir. Aynı zamanda onu kavrayabilecek, estetik niteliğini algılayabilecek, etkinlik sahibi bir süje içinde o böyle bir objedir, yani sanat yapıtıdır. Böyle bir kavramının objesi olmayan bir estetik obje, bir sanat yapıtı bu niteliklere sahip olamaz. Yani bir obje olamaz. Çünkü onlar ancak bir süje etkinliği için bir obje olabilirler. Salt bir doğa varlığı haline inmiş olur. Aynı eser sayfa 156. Ancak bir süje için estetik obje olma, estetik obje için çok önemli bir niteliktir. Şimdi bu neden böyledir? Bunun üzerinde durmaya çalışalım. Bir doğa parçası, bir sanat yapısı ne zaman bir estetik değer varlığı olarak kavranabilir? Buna, eğer onlar estetik bir algılamanın objesi olurlarsa diye karşılık verebiliriz. O halde estetik obje bir estetik obje olabilmek için insandan özel bir etkinlik, özel bir kavrama etkinliği bekler. Nedir bu özel kavrama etkinliği? Öyle özel bir kavrama etkinliği ki bu kavrama etkinliğiyle bir estetik obje doğal bir objeden ayrılır ve estetik bir obje olarak belirlenir. Böyle bir kavrama etkinliği ancak sübjektif nitelikler ile belirlenebilir. Sanat ifadesinin ve estetik duyarlılığın objesi daima insan için var olmayı içine alır ama bir objenin bir süje için var olması yeterli değildir. Bir süjenin de bir obje için bir süje olması gerekir. Estetik objeyi gerçek bir estetik haznın objesi yapmak için. Obje, süjeye gereksinme duyar tıpkı 100 yıllık bir uykudan uyanabilmesi için masal prensesi Dawn Rushen'in kendisini uyandıracak prensin öpücüğüne gereksinme duyması gibi. Aynı eser sayfa 156. O halde süje nasıl bir tavır ile estetik objeye eğilmelidir? Bu eğilme bütün klasik estetiklerin anlayışına göre sübjektif bir tavır alma ile olacaktır. Marksizm de bu anlayışa katılır. Bu sübjektiflik, öznellik daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi duysallığa dayalıdır. Süje estetik objeyi salt duysal bir obje olarak kavramalıdır. Sanatçı anlatımının ve estetik duyarlılığın objesi birçok belirleme ve ilgilerin zengin bir tümlüğünü gösterir. Burada söz konusu olan bu çokluğun birliği duysal somut olmaktan başka bir şey değildir. Daha en baştan bu, şunu dışarıda bırakır. Soyutlamalar, kavramlar, yasalar ve bunun gibi sanatçı anlatımının ve estetik duyarlılığın özel bir biçimi olamazlar. Aynı eser, sayfa 287. Buna göre estetik obje duysal somut bir obje olup süje böyle bir tavırla estetik objeye yöneldiğinde onu estetik olarak kavrayabilir. Ama bu duysallık ve somutluğun bir başka sübjektif nitelikle tamamlanması gerekir. Şöyle ki bir tarihsel, toplumsal ve duysal somut objeyi biz herhangi bir obje gibi kavrayamayız. Başka türlü dendikte estetik obje olmayan objeleri de biz duysal somut olarak kavrayabiliriz. Bütün empirik bireysel objelerle ilgili olan bilgilerimiz böyledir. O halde estetik objenin bu duysal somutluk niteliğine bir başka niteliğin daha katılması gerekir. Bu nitelik estetik objeden bizim haz duymamız, estetik objenin bize haz sağlaması niteliğidir. Herhangi bir bitki ya da çiçek tarihsel olarak uzun süre insan bütünlüğünün pratik ifadesi olmuş olabilir. O bir çiçeği estetik ağzının objesi yapabilen her şeye sahip olabilir. Renk ve biçimce güzel olabilir, kokuca hoş olabilir. Ama o bir estetik ağzının gerçekten objesi olursa, ister bu süs olarak yalın bir bakış, isterse sanat ve edebiyat anlatımının modeli olma ile olsun, ancak o zaman bir gerçek estetik obje olabilir. Aynı eser, sayfa 153. Buradan Marksist estetiğin, estetik obje anlayışının, sübjektivist bir niteliğinin bulunduğunu açık olarak görebiliriz. Buna göre estetik obje bu niteliğini kendinde objektif nitelikler arasında değil de onu kavrayan süjenin, süje siperinde elde eder. Bir süje, bir objeyi salt, duysal, somut bir obje olarak kavrar ve ondan bir estetik haz duyarsa, ancak o zaman o obje bir estetik obje olabilir. İnsanın toplumsallığı ve tarihselliği varsayımından kalkan Marksizm, sanat olayını belirlerken bir subjektivizme ulaşıyor. Ama böyle bir sonuç Marksist estetiğin özünden değil de sanat olayının özünden ileri geliyor. Çünkü sanat olayı estetik obje, süje varlığı dikkate alınmadan hiçbir yaklaşımla tam olarak kavranamaz. Bir estetik obje ancak bir estetik süje için bir estetik objedir, yoksa kendi başına bir varlık alanı olarak değil. Marksist estetik bu gerçeği doğru olarak görür ve değerlendirir. Temel varsayımı ile çelişse ve ona ters düşse bile bu gerçeği doğru olarak kabul eder, benimser. Marksist estetik içinde estetik obje insansal ve toplumsal bir ürün olan sanat yapıtları ile örtüşür. Sanat yapıtı ise tek tek sanat yapıtlarında somutluk kazanır. Şiirde, romanda, hikayede, resimde, heykelde, bir mimarlık yapısında ve bir müzikal kompozisyonda. Bütün bu tek tek sanat yapıtlarının bireysel bir varlığı vardır. Böyle bir varlık olarak da o öbür varlıklardan ayrılır. O halde şimdi sormamız gereken şey şu oluyor: böyle bir sanat yapıtının böyle bir yapıt olmasını, onun varlığını sağlayan özellik ve nitelikler nelerdir? Bu gibi nitelikleri araştırmak, sanat yapıtının varlığını araştırmak, onun ontolojisini yapmak anlamına gelir. O halde burada söz konusu olan sorun, Marksist açıdan da olsa bir ontolojik sorundur. Başka türlü söylersek, Marksist estetiğe göre bir sanat yapıtının varlığı nedir? Bir sanat yapıtını böyle bir yapıt kılan nitelikler nelerdir? Marksist estetiğe göre bu nitelikleri burada iki noktada toplamak istiyoruz. 1. Sanat yapıtının düzeni. 2. Sanat yapıtının sosyal sınıfsal niteliği. Şimdi bunları sırasıyla ele almak istiyoruz. 1. Sanat yapıtının düzeni. Sanat yapıtı, doğa gerçekliği içinde rastladığımız taşlar, ağaçlar ve hayvanlar gibi var olanlar arasında herhangi bir var olan değildir. Sanat varlıklarını ya da sanat yapıtlarını insan, doğa varlıklarını önünde hazır bulduğu gibi hazır olarak bulmaz. Sanat yapıtı ya da sanatsal varlığı özel bir etkinlik işidir. Bu etkinliğe sanat etkinliği, sanat yaratması dendiği gibi bu yaratma işinde bulunan kişiye de sanatçı adı verilir. Yaratma özel bir etkinliği gösterir. Yaratma sıradan bir süje-obje ilişkisi değildir. Sanat yaratması sanat içeriği olarak kurgulandıktan sonra ancak belli bir sanat biçimi içine sokulabilir. Herkort, Marxismus und Ästhetik, sayfa 209. Yaratma, bilgi olayında bulduğumuz herhangi bir süje-obje ilişkisi türünden bir ilişki değildir. Böyle bir bilgi ilgisi, Marksizm için bir yansıtma olduğuna göre, sanat yaratması, yansıtmayı aşan bir etkinliktir. İnsan, diyordu Marx, güzellik yasalarına göre biçim verir. Marx, Engels, Werk, sayfa 562. Böyle bir etkinlikte insanı yöneten yeti, hayal gücünü kullanarak, duyusal gerçekliği değiştirerek, duyusal somut gerçekliğin bir yansıtıcısı olmaktan kurtulur ve etkinliği de bir yaratma etkinliği olur. Buna göre sanat yapıtı, var olanlar arasında herhangi bir var olan değil de hayal gücünün nesneleri değiştirmesiyle sanatçı tarafından yaratılan kendine özgü bir varlıktır. Sanat yapıtının bu kendine özgü varlığı nedir? Sanat yapıtının varlıkça nasıl bir yapısı vardır? Marksist teori açısından bu sorunları ele almak istiyoruz. Sanat yapıtı Marksist teori içinde bir düzeni gösterir. Bir sanat yapıtı söz gelimi bir şiir, bir resim, bir müzik parçası her şeyden önce bir düzendir. Her düzen içine birbirinden farklı parçaları alır. Düzen bu parçaların çokluğuna ama çoklukta birliğine dayanır. Unitas in multitudine. Bundan ötürü her sanat yapıtında çokluğa dayalı bir birlik söz konusudur. Bu anlayış Marksist sanat felsefesi içinde geçerlidir. Marksist sanat felsefesi içinde sanat yapıtı için sanatçının gelişigüzel rastlantıları sıralaması yeterli değildir. Sanatçının bu rastlantılara verdiği düzen, belli karakter ve belli durumlardan gelişen bir iç tutarlılık ve mantık, bütün bunlar bir yapıtın tüm sanatsal yapısında dile gelir. Bu iç mantık daha sonra yaşanabilsin diye gelişigüzel gerçeklikten alınmış değil de sanatsal öyküde bütün bunlar canlı kılınır. Sanat yapıtının bütün parçalarında figürlere ve durumlara karakter verme araçlarında objektif olarak verilen şey yalnızca realitede hemen hemen doğrudan görüşe çıkmayan zorunluluk ve rastlantı ilgilerinin gerçek diyalektiğidir. Onları bireysel bir alın yazısında biricik bir durumda somut olarak görünür kılmak, doğrudan doğruya gerçekliğin salt algısal kavranması için gizli olan ilgileri kavranabilir kılmak, bütün bunlar sanatsal hayal gücünün işidir. Hey Koç, aynı eser, sayfa 304. Marksizm içinde anlaşıldığı gibi sanat yapıtı bir düzendir. Doğrudan gerçekliğin kopyası olan olayların değil de hayal gücünün gerçeklikten devşirdiği elemanları işlemesi, onlara yeni bir biçim vermesiyle kendine özgü bir içerik niteliği verdiği bir düzendir. Bu düzeni düzen kılan ilkede yukarıdaki sözlerden açıkça anladığımız gibi olayların örgüsündeki iç tutarlılık ve iç mantıktır. Buna göre sanat yapıtı gelişigüzel rastlantılara dayalı olaylara değil, özel olarak seçilmiş ve mantıksal bir biçime sokulmuş olaylara dayanır. Bundan ötürü sanat yapıtını kavramak, görünüşten derinliğe, ön plandan arka plana gitmek anlamına gelir, bireysel özler ve belirli toplumsal olayların birliği estetik olan bir belirleme ayrımını oluşturuyorsa, o zaman olayların yüzeyinde kalır, onları empirik olarak görür ve algılarsak bu karşıtların birliğinin bilgisini kavrama olanağımız kalmaz. Aynı eser, sayfa 300. Böyle bir karşıtlar birliğinin bilgisi nasıl elde edilebilir? Böyle bir bilgi karşıtların derinliğine inmekle elde edilebilir. Bundan ötürü toplumsal bilincin bütün ideolojik biçimlerinin genel ödevi, yüzeysel aracılığa başvurmadan görünen bireysel ve toplumsal durumun bireysel ve genel anlamın karşıtlarını bilince yükseltmektir. Sanatça yansıtmanın, taklidin özel görevi, bireysel ve toplumsal, tekil ve genel, rastlantısal ve zorunlu, öz ve görünüş ve bunun gibi karşıtları öyle doğrudan doğruya bir birlik içinde göstermek ki sanki onlar realitede böyleymişler gibi. Bu birliği duyusal somut biçimde tinsel olarak tekrarlamak için sanatça hayal gücüne gereksinme vardır. Aynı eser, sayfa 301. Sanat yapıtı, sanatçının hayal gücünün aracılığı ile ulaşılmış bir yapıyı, karşıtların uzlaşmasından doğan bir bütünü, bir birliği gösterir. Böyle bir karşıtlar denkleşmesi biliyoruz ki, daha Heraklitos'tan biri uyum, harmoni olarak adlandırılır. Buna göre her sanat yapıtında bir uyum, bir harmoni dile gelir ama sanat yapıtının harmonisi yalnız yüzeysel bir karşıtlar dengesi değildir. Şimdiye kadar söylenenlere göre bir sanat yapıtının harmonisi bu çokluğun salt biçimsel bir denkleşmesi olarak kavranamaz, objektif, nesnel olarak temellenmiştir. Sanat onu yaşamın içinden alır, harmoni seçilen objelere canlılık veren ve onların örgüsünü oluşturan insansal, toplumsal, belli ilgiler çokluğunda nitelikçe farklı, hatta karşıt yanların birliğinin sanatça elde edilmiş bir örneğidir. Aynı eser, sayfa 276.